Ayrım 61. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 520. Alvaro Cepeda'nın Bogota'ya yaptığı yolculuk beni birkaç günlüğüne de olsa günlük haberlerin cenderesinden kurtardı. Aklında yalnızca adı olan bir film yapma fikriyle çıkıp gelmişti. Mavi İstakoz. Luis Vicens, Enrique Grau ve fotoğrafçı Nereo Lopez onu ciddiye aldılar. Vicens, Alvaro'nun özgün fikrinin üzerine kendimden bir şeyler katmam için bana senaryo taslağını gönderene kadar bu proje hakkında bir şey duymadım. Şimdi ne eklediğimi hatırlayamıyorum ama öykü bana eğlenceli ve bize ait görünmesi için yeterli çılgınlık dozunda gelmişti. Herkes her şeyden biraz yapıyordu. Ama babalık hakkı Louis Vicense'nindi. Paris'te attığı ilk adımlarından kalma bazı şeyleri dayatıyordu. Benim sorunumsa o dönemde kendimi bana soluk alacak zaman bile bırakmayan uzun makalelerin arasında bulmamdı. Nihayet biraz rahat nefes alabildiğimde filmi çoktan Barranquilla'da çekmeye başlamışlardı bile. Temel bir çalışmaydı. En büyük başarısı bu kurum üzerindeki hakimiyetiydi ki Alvaro Cepeda'nın koruyucu meleği buydu belki de. İtalyan yönetmen Enrico Fulgenoni, Barranquilla'da yapılan pek çok özel gösterimden birine katıldı ve şefkatiyle bizi şaşırttı. Filmi beğenmişti. Mavi İstakoz'dan kalan ne varsa Alvaro'nun eşi Tita Manotas'ın inadı ve cesareti sayesinde dünyanın ürkütücü festivallerinde dolaştı. Bu tür uğraşlar aklımızın içinde yaşadığımız ülkenin korkunç gerçekliğinden başka yere çelinmesine neden oluyordu. Silahlı kuvvetler barış bayrağı ve partiler arasında uyum vaadiyle iktidarı ele alınca Kolombiya gerillalardan kurtulduğunu varsaymıştı. Septima Caddesi'nde öğrencilerin öldürülmesinden sonra bir şeylerin değiştiğindense kimsenin kuşkusu yoktu. Yaptıklarına haklı nedenler bulmaya meraklı askerler, muhafazakarlarla liberaller arasındaki ebedi savaştan farklı bir savaş yaşandığını gazetecilere kanıtlama uğraşı içindeydiler. Jose Salgar, o ürkütücü fikirlerinden biriyle masamın önünde bitti. Şu savaşın ne olduğunu öğrenmek için hazırlan. Daha fazla ayrıntı verilmedi. Savaşı öğrenmek için davet edilmiş olanlarımız, tam sabahın 5'inde Bogota'dan 183 kilometre uzaktaki Villarica kasabasına gitmek için buluştuk. General Royas Pinilla yolun yarısında sık sık mola verdiği askeri karargah Melgar'da bizi bekleyecekti. Akşam 5'ten önce bitecek bir basın toplantısı düzenleme sözü vermişti. Böylece ilk elden haberler ve fotoğraflarla geri dönüp baskıya yetişecek vaktimiz de olacaktı. Gönderilenler El Tiempo'dan Ramiro Andrade ve fotoğrafçı German Caicedo, hatırlayamadığım 4 kişi daha, El Espectador'dan da benimle birlikte Daniel Rodriguez'dik. Ormanın içinde 1-2 adım atmamız gerekebileceği konusunda uyarıldığımız için bazılarımız arazi giysileri içindeydi. Melgar'a kadar arabayla gittik. Orada bizi Cordillera Central'in yüksek uçurumlarının arasındaki dar ve ıssız kanyondan geçirecek olan 3 helikoptere daldık. Beni en çok etkileyen, gerillaların bir gün önce bir helikopteri düşürüp bir başkasına da zarar verdikleri bazı belli bölgelerden kaçınmaya çalışan genç pilotların tedirginliği oldu. Çok yoğun geçen 15 dakikanın ardından taş döşeli tabanı helikopterin ağırlığını taşımaya yeterli değilmiş gibi görünen dev, ıssız Villarica meydanına indik. Meydanın çevresinde harabeye dönmüş dükkanlarıyla ahşap binalar, içlerinden yeni boyanıp terör başlayana kadar kasabanın oteli olarak kullanılan biri hariç kimseye ait olmayan evler vardı. Helikopterin önünde dağ sıralarıyla taşakların sisleri arasında ancak görülebilen tek evin çinko çatısı göze çarpıyordu. Bize eşlik eden subaya göre orada konuşlanmış gerillaların bizleri vuracak kadar güçlü silahları olduğundan dağ sıralarından ateş edilmesine karşın temel bir önlem olarak otele kadar sırtlarımızı eğip zikzaklar çizerek koşmalıydık. Ancak oraya varınca otelin bir kışlaya dönüştürülmüş olduğunu fark ettik. Savaş madalyalarıyla donanmış Bir film yıldızı kadar yakışıklı, tatlı dilli bir albay ortalığı velveleye vermeden gerillaların öncü kuvvetlerinin dağ sırasındaki evde olduğunu, haftalardır oradan kasabaya gece baskınları düzenlediklerini açıkladı. Ordu meydanındaki helikopterleri görünce harekete geçeceklerinden emin olduğu için birlikleri hazır tutuyormuş. Ancak hoparlörlerden meydan okumalar da dahil bir saatlik kışkırtmanın ardından gerillalar yaşam belirtisi bile göstermediler. Canı sıkılan albay evde kimse olup olmadığını anlamaları için bir keşif devriyesi çıkardı. Gerilim azaldı. Biz gazeteciler otelden çıkarak komşu sokakları, sıvalara dökülmüş berbat durumdaki evleri dolaşmaya başladık. Fotoğrafçı ile birlikte yanımızda başkaları da olduğu halde insana işkence çektiren at nalı şeklinde bir saçaktan tepeye tırmanmaya koyulduk. İlk dönemeçte çalıların arasına yatmış ateş etmeye hazır konumda askerler vardı. Bir subay her an her şey olabileceğini söyleyerek meydana geri dönmemiz için bizi uyardıysa da ona aldırış etmedik. Amacımız günü kurtaracak büyük bir haber yapmamızı sağlayacak bir gerilla öncüsüyle karşılaşana kadar ilerlemekti. Zaman kalmadı. Hiçbir uyarı olmadan ard arda verilen emirlerin ardından askerler ani bir yaylım ateşine başladılar. Kendimizi onların yanında yere attık. Tepenin eteğindeki eve ateş ediyorlardı. O anlık karmaşa içinde vizörünü yerleştirecek stratejik bir konum arayan Rodriguez'i gözden kaybettim. Ateş kısa sürdü ama çok yoğundu. Yerini bir ölüm sessizliği kapladı. Askeri bir devriyenin el arabasında bir asker cesedi taşıyarak jungle'dan çıkıp geldiğini gördüğümüzde meydana dönmüştük. Birliğin başındaki subay çok heyecanlıydı. Fotoğraf çekmemize izin vermedi. Gözlerimle Rodriguez'i aradım. 5-6 metre sağımda elinde kamerasıyla ateş etmeye hazır bekliyordu. Devriye onu görmemişti. İşte o sırada ona bağırıp fotoğraf çekmemesini söylemekle, çünkü kazayla ateş edip arkadaşımı vurabilirlerdi, her ne pahasına olursa olsun o resmi elde etmenin profesyonel dürtüsü arasında kaldığım çok yoğun bir an yaşadım. Bir şey yapacak zamanım olmadı çünkü tam o anda devriye subayının gök gürültüsü gibi patlayan bağırtısı duyuldu. O fotoğraf çekilmeyecek. Rodriguez yavaş bir hareketle kamerasını indirerek gelip yanımda durdu. Kortej o kadar yakınımızdan geçti ki yaşayanların yakıcı soluğuyla ölülerin sessizliğini duyabiliyorduk sanki. Onlar geçip gittikten sonra Rodriguez kulağıma "Fotoğrafı çektim." dedi. Çekmişti ama asla basılamadı. O ziyaret bir felakete dönüştü. İki asker yaralanmış, sığınağa sürüklenen gerillalardan en az ikisi ölmüştü. Albayın ruh hali değişti, yüzü asıldı. Bize ziyaretin iptal edildiği haberini verdi. Yemek için yarım saatimiz olduğu söylendi. Ardından helikopterler cesetlere ve yaralılara gerekli olduğu için karayolundan Melgar'a dönecektik. Yaralı ya da ölü sayısını hiçbir zaman öğrenemedik. Bir daha General Royas Pinilla'nın düzenleyeceği basın konferansından söz eden olmadı. 6 kişilik bir jipin içinde Melgar'daki evinin önünden durmadan geçerek gece yarısını geçe Bogota'ya vardık. Haber merkezi tam kadro bizi bekliyordu. Çünkü başkanlık sarayı, basın ve bilgilendirme ofisi hiçbir ayrıntı vermeden karayoluyla döneceğimizi bildirmiş ama canlı mı, ölü mü olduğumuz hakkında bir şey söylememiş. O zamana kadar askeri sansür yalnızca Bogota'nın orta yerinde öldürülen öğrenciler konusunda işimize karışmıştı. Haber merkezindeki en son sansür memuru son hükümet istifa ettikten sonra artık muhabirlerin onu atlatmalarına ve alaycı kaçamaklarına dayanamaz bir hale gelip neredeyse gözyaşları içinde görevi bırakmıştı. Basın ve bilgilendirme ofisinin bizi gözden kaçırmadığını biliyorduk. Sık sık telefonla arar, uyarılarda bulunur ya da babacan öğütler verirlerdi. İktidarlarının başında basına akademik bir içtenlikle yaklaşan askerler içlerine kapanmış, görünmez olmuşlardı. Ama sessizliğin içinde giderek kendi kendine büyümeye başlayan bir gevşek uç vardı işte. Kanıtlanmış olsa da olmasa da bir kesinlik esinliyordu insanlara ve buna göre El Tolima'daki o cenin kadarcık gerilla harekatının başında kimliği ne onaylanan ne de inkar edilen 22 yaşındaki Manuel Marulanda Velez vardı. 40 küsür yıl sonra Marulanda gerilla kampında bunun doğru olup olmadığı sorulduğunda o liderin gerçekten kendisi olup olmadığını hatırlamadığını söyledi. Daha fazla haber almak mümkün değildi. Villarica'dan döndüğümüzden beri neler olup bittiğini öğrenmek istiyor ama açık bir kapı bulamıyordum. Başkanlık Basın ve Bilgilendirme Ofisi bize yasaklanmış. Villarica'daki tatsız olay askeri içe kapanıklığın altına gömülmüştü. Tüm umutlarımı çöp sepetine göndermiştim ki Jose Salgar asla öyle olamadığı halde son derece soğukkanlıymış havalarında masamın başında biterek bana biraz önce aldığı telgrafı gösterdi. İşte sizin Villarica'da göremediğiniz burada dedi. Silahlı kuvvetlerin El Tolima'daki gerilla savaşçılarının kökünü kazıma mücadelesinde hiçbir ön hazırlık yapmadan, hiçbir kaynak yaratmadan köylerinden çekip aldığı çocukların yaşadığı dramdı bu. Kimin kimin çocuğu olduğunu kaydetmeye bile zaman bulunamadan ailelerinden çekip alınmışlardı ve bunu kendileri söyleyecek durumda değildiler. Bu dram bizim Melgar'ı ziyaretimizden sonra Tolima'nın farklı köylerinden alınan 1200 yetişkinden oluşan bir çığla başlamıştı. Bu insanlar hiçbir yere yerleştirilmeyip sonra da Allah'a emanet edilmişler. Lojistik nedenlerle ailelerinden ayrılan çocuklarsa ülkenin farklı yerlerindeki yetimhanelere yerleştirilmişlerdi. Farklı yaş ve koşullardaki bu çocukların sayısı 3000'i buluyordu. Aralarında 13 günlük ikiz bebekler de dahil hem öksüz hem de yetim olan 30 çocuk vardı yalnızca. Bu uygulama kesin bir gizlilik içinde yürütülmüş, basına uygulanan sansür de bu amaca hizmet etmişti. Ta ki El Espectator'un muhabiri Villarica'dan 200 kilometre uzaktaki Amblema'dan bize telgrafla kanıtları göndermeye başlayana kadar. 6 saatten kısa bir sürede Bogota çocuk sığınağında 300'den fazla 5 yaşın altında çocuk buldu. Çoğunun aile kaydı yoktu. 2 yaşındaki Heli Rodriguez bir tek adını söyleyebiliyordu. Hiçbir şey bilmiyordu. Ne nerede bulunduğundan haberi vardı ne de nedeninden. Bir iz sürebilmemiz için anne babasının adını da veremiyordu. Tek teselli 14 yaşına gelene kadar sığınma evinde barınmaya hakkı olmasıydı. Hükümetin ayda çocuk başına yapacağı 80 centavoluk katkıyla sığınma evinin bütçesi biraz artmıştı. 10 çocuk El Tolima trenlerine kaçak binebilmek için daha ilk hafta kaçmışlardı. Onların izine de rastlayamadık. Sığınma evinde çocukları yönetim gereği vaftiz ederek onları ayırt edebilmek için bölgeye özgü soyadlar veriyorlardı. Ama o kadar çok çocuk vardı, hepsi o kadar benzer ve hareketliydiler ki teneffüslerde özellikle de koridorlarda ve merdivenlerde koşarak ısınmaya çalıştıkları soğuk aylarda onları birbirlerinden ayırmak mümkün değildi. O ızdıraplı ziyaretten sonra kendi kendime çarpışma sırasında askeri öldüren gerillanın Villarica çocuklarına ancak bu kadar eziyet edebileceğini düşünmeden edemedim. Bu lojistik saçmalık birbirini izleyen birçok haberde söz konusu edildi ve hiç kimseye danışılmadı. Sansür sessizliğini korudu. Askerler de moda açıklamayla yanıt verdiler. Villarica'da yaşananlar silahlı kuvvetler hükümeti karşıtı büyük bir komünist hareketin neticesi olduğu için askeri yöntemlerle karşılık verilmesi gerekirmiş. Bu açıklamanın tek bir satırını okumam, o zamana kadar hiç görmediğim Komünist Parti Genel Sekreteri Gilberto Vieira'dan bilgi almayı kafama koymama yetti. Bundan sonraki adımı atmamı gazete mi benden istedi, ben mi inisiyatifi ele aldım hatırlamıyorum. Ama ne kadar uğraştımsa da gizli Komünist Parti'nin bana Villarica'daki durum hakkında bilgi verebilecek hiçbir liderine ulaşmayı başaramadım. Ana sorun askeri rejimin gizli komünistler çevresinde ördüğü duvarın öncüleri olmamasıydı. Bunun üzerine komünist bir arkadaşla bağlantı kurdum. 2 gün sonra Barranquilla'da ödeyemediğim saat taksitlerini almak için beni arayan bir saat satıcısı masama geldi. Ona borcumun ödeyebildiğim kadarını ödedikten sonra fazlasıyla hatta dikkatsizcesine açık bir tavırla önemli liderlerinden biriyle görüşmem gerektiğini söyledim. Ama bildik formülle yanıt verip onlara ulaşmanın yolunun kendisinden geçmediğini, kimden geçtiğini de bilmediğini söyledi. Aynı öğleden sonra hiç tahmin etmediğim bir anda telefonda duyduğum o ahenkli, endişesiz ses şaşırttı beni. Merhaba Gabriel, ben Gilberto Vieira. Komünist Parti'nin en göze batan kurucularından biri olmasına karşın Vieira o zamana kadar ne sürgün cezası yemişti ne de hapis. Her iki telefonunda dinleniyor olabileceği tehlikesine rağmen o öğlen ziyaret etmem için bana gizli evinin adresini verdi. Altıncı katta dimdik ışıksız merdiveni yalnızca yüksekliği nedeniyle değil, ülkenin en iyi gizlenen sırlarından birine vakıf olunduğu için de soluk soluğa tırmanılan iki odalı küçücük salonu tıka basa edebi ve politik kitaplarla dolu bir daireydi bu. Vieira, karısı Cecilia ve yeni doğan kızıyla birlikte yaşıyordu. Karısı evde olmadığı için beşik yanı başındaydı. Fazla mizah duygusu içermeyen, politikayla olduğu kadar edebiyatla da ilgili konuşması sırasında verdiği uzun aralarda ağlarsa hiç acele etmeden sallıyordu bebeğini. Pembe tenli, kel, açık renk gözlerinde keskin bir bakış, konuşmasında bir kesinlik olan, kırklarındaki bu adamın ülkenin gizli servisinin en çok aradığı kişi olduğunu kavramak olanaksız görünüyordu bana. İçeri girince Barranquilla'da El Nacional'de saati aldığımdan beri benim yaşamımdan haberdar olduğunu fark ettim. El Espectador'daki haberlerimi izliyor, ikinci niyetlerini yorumlayabilmek için imzasız yazılarımı bulup çıkarıyordu. Ülkeye yapabileceğim en iyi hizmetin kimsenin beni politik militanlığın içine çekmesine izin vermeden aynı şekilde devam etmem olduğu konusunda hemfikirdik kuşkusuz. Ziyaretimin nedenini açıkladığım anda konu hakkında konuşmaya başladı. Sanki oradaymış gibi farkındaydı Villarica'daki durumun. Resmi sansür yüzünden tek bir satır basamadığımızı da biliyordu. Bana yaşananların yarım yüzyıllık hafif çarpışmaların ardından kronik bir savaşın ön adımları olduğunu anlamamı sağlayacak veriler verdi. O gün o küçük dairede kullandığı dil başucu kitabı Marx'tan çok Jorge Elisier Gaita'nın proletaryanın iktidara gelmesinden değil de ezilenlerin baskın sınıfa karşı birlik oluşturmasından söz eden söyleminden öğeler barındırıyordu. O ziyaret yalnızca ülkede neler olup bittiğinin açıklığa kavuşması nedeniyle değil, olanı biteni daha iyi anlayacak bir yöntem sağlama açısından da işime yaradı. Guillermo Cano ve Zalamea'da böyle açıklayarak belki bir gün aklımdaki bitirilememiş makale yüzünü gösterir diye kapıyı aralık bıraktım. Vieira ile çok iyi bir dostluk kurduğumuzu, bunun gizliliğinin en zorlu zamanlarında bile onunla ilişki kurmayı kolaylaştırdığını söylemeye gerek yok. Yer altında giderek büyüyen, yetişkinlerle ilgili bir dram da yok değildi. 1954 Şubat'ında bir Kore gazisinin ağzına bir lokma yiyecek koyabilmek uğruna madalyalarını rehine verdiği haberinin basında yer almasıyla su yüzüne çıktı. Resmi şiddet köylüleri silah zoruyla topraklarından edince, her şeyin eli kolu bağlı oturmaya yey göründüğü, her türlü kadere razı gelindiği tarihimizin akıl almaz evrelerinden birinde gelişi güzel askere alınan 4000'den fazla erkekten biriydi yalnızca. Yerlerinden edilenlerle tıka basa dolu kentlerde hiçbir umut yoktu. Kolombiya her gün gazetelerde, yollarda, kahvelerde, aile sohbetlerinde sözü edildiği gibi yaşanacak yer değildi. Yerlerinden, yurtlarından edilen köylüler ve hiçbir umudu olmayan delikanlılar için Kore Savaşı kişisel bir çözümdü. Neredeyse Amerika'yı keşfetmeye gelen İspanyollar gibi hiçbir kesin ölçüt olmadan, hatta fiziksel koşullarına bile bakılmadan her türlü insan Kore'ye gidip birbirine karıştı. Damla damla Kolombiya'ya geri dönen bu heterojen grubun en azından ortak bir özelliği olmuştu. Hepsi gaziydiler. Birinin bir atışmaya dahil olması suçun hesabının hepsine kesilmesine yetiyordu. Zihinsel dengeleri olmadığı için çalışmaya hakları da olmadığı gibi kolay bir savla kapılar yüzlerine kapanıyordu. Öte yandan 1000 kilo küle dönüşüp de dönenler için dökülen gözyaşlarının ardı arkası kesilmiyordu. 61. ayrımın sonu. Sayfa 529.